Ayrım 30 sayfa 330'dan devam. Otomobilin telsinden kimi konuşmalar yansıyordu. Telsizdeki kimi sesler, silahları var mı yok mu bilmiyoruz. Köşk kesimde toplanacakları önemli gibi bilgiler aktarıyordu. Nedir bu konuşmalar? Diye sordu Demirel. Vali ile merkez komutanı önemsiz önlemleri alıyoruz diye yanıt verdiler. Özellikle Şahap yardımcı, kaygıya kapılacak bir şey olmadığını vurguluyordu. Başbakan Ankara'ya geldi, gece başbakanlığa gitti. İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Emniyet Genel Müdürü Ömer Naci Bozkurt'u çağırdı. İstanbul'dan ne haberler var? İzliyoruz, dediler. Başbakan bu kısa, bir de açık olmayan, kaygısız, vurdumduymazca tutum karşısında, beyler, dedi. İstanbul'dan geliyorum, orası iyi kokmuyor. Çünkü daha önce resmi istihbarat kaynaklarından aldığı bilgilere göre İstanbul'a bazı kışkırtmaların olduğunu biliyordu. Hayır, dedi Demirel. Her ikiniz derhal İstanbul'a gidiniz. Yanınıza Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Semih Sancar'ı da alınız. Eve geldi. Saat 22 idi. Uyuyamadı. İçindeki duygular bildikleriyle bir araya gelince İstanbul'a sanılanın tersine büyük olayların olacağı izin veriyordu. Sabaha karşı 02.30'da telefon çaldı. Kocaeli ve çevresinde hareket var. Sancar Paşa, Menteşeoğlu ile birlikteyiz ve hemen İstanbul'a gidiyoruz, dedi. Emniyet Genel Müdürü Naci Bozkurt. Ama şu anda bir şey yok. Demirel ayaktaydı. Saat 05'te İstanbul aradı. Birinci Ordu Komutanı Kemal Atalay Paşa ile birlikteyiz. Valilikteyiz. Polis asker her türlü önlem alındı, diyorlardı. Başbakan saat başı bilgi verilmesini buyurdu. 07'de kalktı, giyindi ve 8.30'da başbakanlığa gitti. Saat 10 dolaylarında telefon geldi. Yerel olaylar başladı. Önlemler tamam, diyordu. Oysa 11'de işçi olayları birçok yerde birdenbire ve aynı zamanda başlamıştı. Saat 12 dolaylarında başbakana göre iş çığırından çıkmıştı. Alınan önlemlerin bir işe yaramadığı, işçilerin pek çok kesimde kalabalık gruplar halinde ilerledikleri, tankları bariyerleri aşıp geçtikleri haberleri geliyordu. İstanbul'un kısa sürede bütünüyle işçilerin eline geçmesi söz konusuydu. Diskin organize ettiği debinim iyi örgütlenmişti. Çok önceden hazırlıkları yapılmış, planlanmıştı. O kadar ki kimi büyük iş yeri sahipleri bile işçilerin kendi fabrikalarını yakından geçmemesi ya da işgal etmemesi için işçi gruplarına kumanya veriyorlardı. Hele bir büyük holdingin diske daha önce para yardımı yaptığı bile öğreniliyordu. Artık vali kontrolü elden kaçırmıştı. 15 Haziran günü Demirel hemen Çankaya çıktı. Sıkı yönetim sisteminde bulunduğu, yazı yazıldığı, Genelkurmay Başkanı Tağmaç'a bildirildi. Bu sırada kimi yerler yakılıp yıkılıyordu İstanbul'da. Demirel köşke çıkmazdan önce Haldun Menteşeoğlu'na sıkı yönetim ilan edilmesini önerirken vali ile 1. Ordu Komutanı gerek olmadığını yanıtını veriyorlardı. Saat 11 dolaylarında Atalay Paşa haklarından geliriz diye güvence vermekteydi. Oysa bu olayları askeri güçlerin önlemesine olanak yoktu. Ateş açmazdı. Bunun yanı sıra dar sokaklarda tanklar ve bariyerlerle hangi savaşı yapacaklardı? Teknik olanaksızlıklar neden oluyordu buna? Ordu eğitimine ters düşen bir olaydı bu. 13.30'da sıkı yönetim resmen açıklandı. Millet meclisten geçmesi gerekiyordu. CHP sıkı yönetime karşı çıktı. Muhalefet sözcüsü, işçiler haklı, ben de olsam yürüyüşe geçerdim, savunusundaydı. Sıkı yönetim işe başladı. Demirel'i yüreğinden vuran olay, 6 yılı ülkenin sıkı yönetimsiz yönetildikten ve onca önemli sorunlar çözüldükten sonra bir günde gene sıkı yönetim dönemine girilmesiydi. 30 yıllık çok partili yaşamlarda görülmüştü ki asker yönetime girdikten sonra kesin kez bir müdahale geliyordu. 1960'da da böyle olmuştu. Mart 1971 öncesi, 1980 öncesi. Sıkı yönetimleri ordu müdahaleleri izliyordu. 1970'te ilan edilen sıkı yönetim 10 ay sürdü. 12 Temmuz 1970'te Milli Güvenlik Kurulu İstanbul'un Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın başkanlığında toplanmıştı. Başbakan Süleyman Demirel kaygısını söyledi. 1965'ten bu yana geçen 5 yıldan sonra ilk sıkı yönetim bu. Eğer sıkı yönetim başarılı olmazsa Türkiye'yi bundan böyle yönetmekte çok zorluk çekeriz, dedi. Kemal Atalay güvence veriyordu. Kendinden kuşkusu yoktu. Arkadaşlarım moralinde. Sağlam. Başarılı olacağız. diyordu. Sokağı denetim altına aldığı gerçekti. Fakat iktidara göre mahkemeler çalışmıyordu. Büyük avukat gruplarıyla savunulan sanıkların tutumları sonucu mahkemeler, yetkililerin söylediğine göre dejenere edilmişti. Selimiye'de olaylar çıkarılmıştı. Örneğin Albay Muzaffer Buyrukçu mahkeme başkanıydı. Avukatları mahkemeye karşı takındıkları tutuma dayanamamış, duruşmaya bırakıp gitmişti. Sıkı yönetimin her uzatılması girişimi de Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Birlik Komitesi'nin geniş yetkileriyle karşılanıyordu. Sıkı yönetim sonunda kaldırıldı dedi Demirel bana. Kaldırıldı ama otorite de zedelenmiş oldu bir kez. Daha önceki yıllar ordudaki kimi kıpırdanmaların duyulduğu yıllardı. Adalet Partisi iktidarını içine bir türlü sindiremeyen, ister partideki muhalefet yönüyle, ister bir ordu müdahalesi özlemiyle, ister ordunun el koymasından sonra bünyesindeki ilerici güçlerle yönetimin biçimini değiştirmeye istekli grupların hepsinin dileği, ordunun Adalet Partisi iktidarına bir tokat atmasıydı. 1970'lerde artık ordunun yüksek kademesi işin içine girmişti. Batur'un çıkışları, ordu karargahlarında yapılan toplantılar, hele kuvvet komutanlıklarında bir arada yoğun biçimde hava kuvvetlerindeki toplantılar günlük konuşmalardandı. İşte bu sırada Milli Birlik Komitesi üyesi Tabi Senatör Ekrem Acuner'in balon harekatı planı ile girişimleri ortaya çıkarıldı. 8. Bölüm. Darbe artık kapıda. 1. Darbeye doğru hızlanış. Hızla bir yere doğru gidiyorduk. Bir insanın bunu anlamaması için gözlerini ve kulaklarını evrene kapamış olması gerekirdi. Kamuoyundaki deyimiyle junta toplantıları artık basın kulisinin günlük bilgileri arasındaydı. Her gazeteci kendi komutanlıkta tanıdığı varsa gelişmeleri ondan almaya çalışıyordu. Kimi zaman yan yana geldiğimizde alınan bilgileri bir araya getirerek günün mozaiğini çıkarıyorduk. Yönetimin tepe noktalarında da bu gelişmeler tartışma konusuydu. Batur'un mektup, ultimatom ya da muhtıra diye nitelendirilen gelişmeleri tam tamına bir dönemin olaylarıydı. Batur'un ön planda çalıştığı bir gerçekti. Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Sunay ile yalnız kaldığı bir gün kuşkularını, kaygılarını artık dile getirdi. "Gidişatı beğenmiyorum," dedi. Sürdürdü. "Kime olaylar gelişiyor? Bunlar üzerine konuşalım. Devlet 3 kişiden kurulur. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı. Daha başka kurumların olmadığını söylemek istemiyorum ama genelde bu 3 kişinin sorumluluğu ağırdır. Junta devinimlerinden söz ediliyor. Hava Kuvvetleri Komutanı böyle konuşuyor, yazıyor. Oysa bütün bunların konuşulacak yeri Milli Güvenlik Kurulu. Güvenlik Kurulu'nu askerler hiçbir zaman yeterince kullanmadı. Sunay, Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayalım. Komutanlarla birlikte Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı gelsinler. Konuşalım," dedi. Ankara'daki Gazi Çiftliği'ndeki Marmara Köşkü'nde gece saat 21'de başlayan bir toplantı yapıldı. Sabahın 05'ine değin sürdü. Genelde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Kor General Fuat Doğu, Türkiye'de sağ sol, dinsel, cuntacılık tüm olaylar üzerine bilgi veriyor, balon harekatının içeriğini anlatıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı, müdahaleyi gösteren açık seçik kimi devinimler olduğunu, bu devinimlerin içinde komuta edilen kimi kişilerin de bulunduğunu söyledi. Muhsin Batur, dokundurulan kişinin kendisi olup olmadığını sordu. Demirel durdu. Söylendiğine göre, "Sizsiniz," dedi. Batur, doğrudan gelen bu söz üzerine, "Ben her zaman meşruiyet taraftarı oldum," diye başladı. 21 Mayıs'ta Talat Aydemir'in ikinci isyanı sırasında bastırılan uçaklardan Ankara'ya attırdığını bildiğimiz bildiriden söz etti. "Sonra?" diye sordum Demirel'e. "Sonra," dedi. "Bu kişiler Cumhurbaşkanı Sunay'ı da yanlarını çekmeyi başardılar." Olayın özü buydu. Oysa Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Cumhurbaşkanlığı görevini kendisine önerilirken Başbakan Süleyman Demirel'e bu tür devinimlere karşı çıkacağını söylemişti, güvence vermişti. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçildikten sonra yemin etmişti. Rejimi koruyacaktı. Hatta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tamac'ın Milli Güvenlik Kurulu'nda "Altımız bizi kışkırtıyor," diye yakınmalardan sonra bir gün Demirel'e "Altına egemen olamayan komutan olamaz," diye yüksek perdelerinde konuşmuş, genel gün sorunu olduğu konusunda söylentilerin yaygınlaştığı, Milli Güvenlik Kurulu'nda bu olayların incelenip tartışıldığı sıralarda Cumhurbaşkanı Sunay, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Kor General Doğu ile Başbakan Süleyman Demirel'e bir başka haber daha göndermişti. Söyleyiniz Süleyman Demirel'e, merak etmesin, ben yeminime sadığım. Belki bu gelişmeler nedeniyle, belki de Cumhurbaşkanı'ndan aldığı bu güvenceyle Demirel, cuntasal devinimlerle gelişimlerin bir yerde atlatılacağını, örneğin Cemal Tuğral'ın Genelkurmay Başkan'dan alınması gibi bir yeni davranışla sorunların önemli bölümünün çözüleceği kanısındaydı. Oysa 12 Şubat 1971 günü Bursa'da TOFAŞ tesislerinin açılış töreninde bulunan Cumhurbaşkanı Sunay, verilen öğle yemeğini yarıda kesmiş, otomobiline binip Eskişehir'e gitmişti. Sunay'ın sessiz sedasız çıkıp gitmesi yadırgandı. Demirel'in içine bir kurt düşmüştü. Cumhurbaşkanı'nın bu garipsediği davranışın altında ne yatıyordu, niçin birdenbire Eskişehir'e gitmişti? Görünen ve söylenen neden, Eskişehir'de askeri kimi birlikleri gezecekti. Ama öteki komutanların da Eskişehir'e gitmelerinin aklı uygun bir açıklaması yoktu. Bu davranışın üzerinden 5 gün geçmişti. Adını bir türlü öğrenemediğim bir kişi gelip Demirel'e "Eskişehir'de anlaştılar," dedi. Demirel artık tümüyle yalnızdı. O güne değin devleti korumak, demokrasiyi yaşatmak için sürekli olarak başbakanın yanında yer aldığı gözlenen, hatta kimi söylebiliri, demeçleri ve devinimleri bu yüzden muhalefet çakınanan Sunay, ordu yüksek kademesiyle birleşiyordu. Eskişehir Anlaşması'nın özünde Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı süresini bir yıl uzatma kararında bulunduğu sonradan ileri sürülecekti. Ordu üst kademesinde de birbirinden ayrı gözüken değişik eğilimler yaşanıyordu. 2. Başbakan Cumhurbaşkanı'na tersleniyor. Başbakan Süleyman Demirel'e özgü yöntem işlemeye başladı. Haberi aldıktan sonra düşünmeye çekildi. Ne yapabilirdi? Devletin başıyla rejime ara vermeye kararlaşan güçler arasında bir birleşme olmuşsa bunu nasıl çözebilecekti? Vardığı sonuç şuydu. Gidip Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la açıkça konuşacaktı. Cumhurbaşkanı Sunay, mutat bir görüşme için Başbakan Demirel'i bekliyordu. Oysa Süleyman Demirel artık herkesçe bilinen günün manzarasına değinerek söze başladı. "Bir takım yeni belirtiler, söylentiler var Sayın Cumhurbaşkanım," dedi. Cevdet Sunay, çalışma masasının gerisine koltuğa oturmuş, bir elini yanağa dayamış dinliyordu. Demirel, "Cumhurbaşkanlığı görevini size, bu tür sorunları bilen birisi olarak bunlara karşı çıkacağınızı ve hükümete de yancı olacağınızı düşünerek inanarak önermiştim," dedi. Ardından vurguladı. "Bildiğiniz yönde istekler var. Bunun biçimsel sonucu ne olur bilemiyorum şu anda. Fakat 12 Şubat günü Eskişehir'de müdahale konusunda müdahale yapacak olanlarla uzlaştığınız haberleri de duyuldu." Demirel düşünce ve duyguların yüzüne yansıyıp yansımayacağını saptamak için Sunay'a bakıyordu. Sunay kızardı. Acaba bu renk değişimini işittiği gerçeği Sunay'ın kabullenmesi miydi? Sunay, "Ben meşrutiyetçiyim, biliyorsunuz, böyle şeylere girmem," diye yanıt verdi. Demirel neye inanacaktı? Sunay'ın yüzünün değişen rengine mi, yoksa sözlerine mi? Sonunda karşısındaki insan devletin bir numaralı sorumlularından biriydi. Sunay'ı da karşısına almak, tümüyle yalnızlığa itilmekti. Üstüne üstlük Sunay, daha önceleri de kendisine, duyurulmak üzere aracılığa eliyle, rejime bağlılığından kuşku ve kaygı duyulmamasını iten sözler söylemiş, mesajlar göndermişti. Yazgı ne yapılırsa yapılsın, artık ağlarını örüyordu. Şu da vardı. Sunay, 1. Ordu Komutanı Kemal Atalay'ı atlatarak, oğlu ve damadını Konya'ya gönderip, 2. Ordu Komutanı Faruk Gürler'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getireceğini bildirmişti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Muhsin Batur'a ayrı bir sevgisi olduğunu her zaman başbakana duyurmuştu. Batur'u kor general iken Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı resmi ziyarette heyet almış, orada Batur'a Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirileceğine ilişkin söz vermişti. Genelkurmay Başkanı Tağmaç ise çok yakınıydı. Sunay'a bağlılığıyla tanınıyordu. Buna karşın kor general iken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Batur'u getirmek isteyen Sunay'a Başbakan Demirel karşı çıkmış, sırada orgeneraller varken bu düzeni bozmayacağını, anayasanın 110. maddesi gereğince silahlı kuvvetleri savaşa hazırlamanın hikametin sorumluluğu altında bulunduğunu, bu nedenle de kuvvet komutanlıklarını atamalarda gerektiği gibi davranacağını söylemişti. Bu yüzden Batur'un Demirel'e karşı olumlu duygular içinde bulunmaması olasıydı. Bir de ilerici reformist görüşlerin sahibi olduğunu duyumsatıyordu her zaman her çevreye. Yüksek düzeyde devletin odak noktalarında bu konuşmalar yapılırken, AP iktidarı 1970'lerde yeni ekonomik ve mali düzenlemeleri gidiyordu. Yeni vergileri bir paket olarak Millet Meclisi'ne sunuyor, bunları gerçekleştiriyordu. 1970 devalüasyonu büyük bir atılımla yapılmıştı. Doların fiyatı yeniden düzenlenmiş, kimi yeni ekonomik önlemler alınmıştı. Bu deminimler kuşku yok ki sosyal bünyede önemli oranda çalkantılara, tepkilere yol açmıştı, açacaktı da. Oysa dizi önlemler Türkiye için gerekliydi. Ekonomiye ve mali olanaklara yeni hedefler vermek, saptanan amaçları gerçekleştirmek zorunluydu. Bir yandan sosyal çalkantılar, ekonomik ve mali önlemler, öte yandan Millet Meclisi'nde basına alabildiğini özgürce tartışmalar. Bunlara koşut olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmac'ın sürekli olarak ordu alt düzeyinden gelen baskılardan sızlanması. Adalet Partisi içindeki kıpırdanmalar sonucu, kardeşleriyle ilgili meclis soruşturmalarındaki tartışmalar, yolsuzluk söylentileri ve savları. Alt korkusu, 1960'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun'un durumuna düşmek kaygısı, bir de Mustafa Muğlalı örneğini yeniden yaşamamak tutkusu. Bu manzaradan olumlu bir sonuç çıkarmak o denli zordu ki. Ok yayından fırlamıştı. İhtilal belirtilerinin ayyuka çıktığı günler bir değildi ki. Başbakanın 1970'te, 1971'de Sunay'a inanmasının bir başka somut örneği de vardı. 12 ya da 13 Mart 1969'da Demirel konuyu Sunay'la bir kez daha görüşmüştü. Sunay'a, "Sayın Cumhurbaşkanım," demişti. "Gene devlet güvenliği söz konusu. Kuşkulu bir adam değilim. Ama bir takım belirtileri de gözden kaçıramam. Genel sekreteriniz Cemal Tuğral'ın adamı olduğu yolunda bilgiler var." Sunay karşı çıkmıştı. Genel sekreterinin devleti bilen insan olduğunu söylemişti. Demirel, "Köşkün muhafız alayı komutanının da Tuğral'ın adamı olduğu yolunda bilgiler alıyoruz." Sonra, "1960'a benzer bir olaya doğru gidiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım," demişti. Cumhurbaşkanı dinlemiş, bu direnme karşısında, "Peki ne yapacağız?" demişti. 3. Tuğral'ın tavsiyesi. "Evet, ne yapacağız? Ne önerirsiniz?" diye sormuştu Sunay yeniden. Cemal Tuğral'ın son davranışları, devlet içine yeni bir devlet düzeni arar biçimdeydi. Yurt içine gezilere çıkıyor, garnizonlar da değil, kentin tören alanlarından askeri kıtaları denetliyor, Ankara'da bir genelkurmay başkanının o güne değin yapmadığı ziyaretler yapıyordu. İş Bankası'na gidiyor, Ziraat Bankası'na gidiyor, PTT'yi denetliyordu. Ziyaretlerinde amacın ne olduğu yazıyla sorulduğunda, bu kurumlarda ordunun kimi işleri olduğu yolunda yanıtlar veriyordu. Silahlı güçlerden çok, devletin tümünü içeren bir programla ilgili çalışmasıydı bütün bunlar. Hükümet bu gidişi özenle izliyordu. Ayrıca hükümetin başı, Tuğral'ın gazeteci yazar İlhami Soysal'ı dövdürdüğüne de inanıyordu. Demokratik bir rejimde hangi düşünceye sahip olursa olsun bir yazarın, gazetecinin dövülmesini, bunun maddi ve manevi sorumluluğunun hükümetin üzerine yükletilmesinde hiçbir zaman içine sindirememişti. Kendilerine iletilen bilgiler genel sekreterin muhafız alayı komutanının Tuğral'a bağlandığını gösteriyordu. "Bu davranış bir biçimde 1960 modeli bir şey," diyordu. "Yapacağımız iş basit," dedi Sunay'a. "Tuğral'ı emekli edip yerine başka birini getireceğiz." Sunay, "Dur," dedi. "Alpan Paşa ile kendisine bir haber göndereyim." "Hayır," dedi Demirel. "Bu iş hızla yapılmalı. Yoksa karga tulumba hepimizi bir torbaya koyacak." Sunay ise Tuğral'ın kendi diliyle askeri şura üyeliğine geçmesinden yanaydı. Başbakan direndi. Saat 13'tü. "Vakit yok," dedi. "Saat 17'de yeniden geleceğim," diyerek Sunay'ın yanından ayrıldı. Orgeneral Tuğral gelişmeyi başbakanın isteğini duymuştu. "Beni ayıramazlar, başka yere atayamazlar," diyordu. Ardından, "Bu kararnameyi hükümeti imzalamayacaklar var, ben bilirim," diye konuşmuştu. Süleyman Demirel'e bir kuşku yaşamıyor değildi. Örneğin Faruk Sükan'ın Tuğral'ın askerlik öğretmeni olduğunu işitmişti. Saat 18'de Bakanlar Kurulu toplantıya çağrılırken, Personel Dairesi Başkanı Orhan Paşa'ya bir kararname çıkarılacağı, bu kararnamenin hemen ilgililere duyurulması buyruğu verilmişti. Demirel, bakanları süzdü. "Şimdi üstü açık bir kararname gelecek. Hepiniz imzalayıp vereceksiniz. Üstünü biz sonra usulüne göre doldurup gerekeni yapacağız. Böyle davranmamız gerekiyor," dedi. 7 dakikada imzalar tamamlanmıştı. üzeri de doldurulmuştu. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ile kendisi doğrudan konuştu. Başbakanlık Müsteşarı Munis Faik Ozansoy kararnameyi aldı, Çankaya Köşkü'ne çıktı, imzalatıp geri döndü. Tuğral'ın işi 1969'da böylece tamamlanmış oluyordu. Bir gün Demirel bana, eğer hükümette kimi bakanlar bu kararnameyi imzalamasalardı istifa edecektim, demişti. Ardından 1969 seçimlerinden sonra kimilerinin hükümete girmeyişine neden arar dururlar diye bir dokundurma yapmıştı. Personel Başkanı Orhan Paşa, Tuğral'a durumu söyleyince, kararnameye göreyim, demiş Genelkurmay Başkanı. Aslında önüne koymuşlardı. Öyle mi? Dedikten sonra çıkıp gitmişti. Askeri şuraya atanmıştı. Yerini Tağmaç alıyordu. Ancak daha önceki girişimlerini sürdürmüştü. Emekli olduktan sonra 1969 seçimlerine girdi. Millet Partiliydi artık. 54 bin oy almıştı. Oysa bir zamanların ünlü solisti, piyanisti İlham Gencer 120 bin oy topluyordu. Şimdi şöyle düşününüz. Bir başbakan 1969'da Cumhurbaşkanı'na gidiyor, Genelkurmay Başkanı'nın yönetime el koyacağına dayalı bilgiler aldığını, bu devlet sorunu hızla çözmenin gerektiğini vurguluyor, Cumhurbaşkanı başbakandan gelen bu isteği yatsınıyor. Tersine 1-2 saate sığdırılan bir zaman içinde hazırlanan kararnameyi imzalıyor. Genelkurmay Başkanı bu görevinden alınıp başka bir göreve atanıyor. Bu örneği yaşayan bir başbakanın 1970'teki darbe girişimleri karşısında aynı cumhurbaşkanının benzeri bir tutum izlemesi beklemesinden daha doğal ne olabilirdi ki? Ayrıca cumhurbaşkanı devletin demokratik düzenine, sorunların üstesinden demokratik düzen içine gelinmesine yanlı olduğunu sürekli söylemektedir. Öyle davranacağını da kanıtlamıştır. Ve sonra bir gün başbakan, cumhurbaşkanının müdahaleyi yapacak güçlerle anlaştığını öğrenmiştir. Ve sonra aynı başbakan 12 Mart 1971 gününü yaşayacaktır.